Küçük Arı, Chris Cleave, 27. Ayrım. Böylece ben de senin gibi ömür boyu tatile çıkan kızlara eşlik etmek için buradayım. Yazık, gerçekten öyle değil mi? Senin benden daha işe yarar olduğuna bahse girerim. Sen bana eşlik ediyor olmalıydın, gerçekten. Gittiğimiz şu yer, adı neydi? Nijerya. Evet, doğru, orası sıcaktır, değil mi? İngiltere'den daha sıcak. Ben de öyle düşünmüştüm. Sizin geldiğiniz yerler genellikle öyle oluyor. Tekrar dergisine dönüp birkaç sayfa çevirdi. Her sayfayı çevirişinde parmağını ıslatıyordu. Parmaklarının eklem yerlerinde dövmeler vardı. Küçük mavi noktalar. Kol saati büyük ve altındı. Ama altını aşınmıştı. Uçak dergisindeki saatlerden biri gibi duruyordu. Birkaç sayfa daha çevirdikten sonra bana döndü. Fazla konuşmuyorsun ha? Omuzlarımı silktim. Öyle olsun dedi. Bana göre hava hoş. Sulu işlerle uğraşmaktan iyidir. Sulu işler mi? Bazıları ağlar. Geri dönüşüne eşlik ettiklerimden bazıları. En kötüsü kadınlar değildir. İster inan ister inanma. Bir defasında bir herif vardı. Zimbabwe'ye gidiyorduk. Tam 6 saat boyunca hıçkırmıştı. Her gözyaşı ve sümük olmuştu bebek gibi. Dalga geçmiyorum. Bir noktadan sonra utandırıcı oluyor. Diğer yolcuları anlıyor musun? Bakıyorlar filan. Üzülme dostum, bir daha olmayacak durumundaydım ama hiç hoş değildi. Sadece ağlamayı kesti, yabancı bir dilde kendi kendine konuşmaya başladı. Bazılarının mesela senin gittiğini görmeye üzülürüm, inan bana. Ama bu adam için imza verip teslim etmeye kadar bekleyememiştim. Yine de iyi para verdiler. Geri dönüş için 3 günden önce uçak yoktu. Bu yüzden beni Sheraton'a yerleştirdiler. 3 gün hava sporlarını seyredip kıçımı kaşıyarak 1,5 günlük paramı aldım. Ama asıl parayı yapanlar büyük aracılar. Şimdi benim çalıştığım Hollanda firması bütün işleri yönetiyor. Gözetim merkezlerini ve iadeleri onlar yönetiyorlar. Yani sizi evinize de yollasak, burada kilit altında da tutsak, her halükarda onlar kazanıyor. Hoş değil mi? Hoş dedim. Adam parmaklarını başına vurdu. Ama bugünlerde böyle düşünmek zorundasın, öyle değil mi? Global ekonomi bu işte. Uçak asfaltın üzerinde geriye doğru gitmeye başladı ve tavandan televizyon ekranları indi. Bize bir güvenlik filmi gösterdiler. Kabin dumanla dolarsa ne yapmamız gerektiğini, uçağın denize inmesi halinde can yeleklerinin nerede olduğunu söylediler. Bazı olaylara tanık olduğumuzdan büyük ihtimalle öldürüleceğimiz bir ülkeye gönderilmeyi kabullenmek için hangi pozisyonu almamız gerektiğini göstermediler. Önümüzdeki koltukların cebindeki güvenlik kartında daha fazla bilgi olduğunu söylediler. Çok büyük ve korkunç bir kükreme duyuldu. O kadar yüksekti ki bizi oyuna getirdiler diye düşündüm. Bir yolculuğa çıkacağımızı sanıyordum ama imha ediliyoruz. Ama sonra bir hızlanma oldu, her şey sallanmaya başladı. Ürkütücü bir açıyla yükseldik. Sonra birden bütün titreme durdu, ses azaldı ve midem çıldırdı. Yanımdaki adam, muhafızım, bana bakarak güldü. Sakin ol hayatım, havadayız. Kalkıştan sonra dahili hattan kaptanın sesi duyuldu. Abuja'da güneşli, güzel bir hava olduğunu söyledi. Birkaç saatliğine hiç kimsenin olmayan bir ülkede olduğumu anladım. Kendi kendime, şuraya bak küçük arı, nihayet uçuyorsun. Vız vız dedim. Burnumu uçağın penceresine dayadım. Ormanları, tarlaları, küçük arabalarıyla yolları, bütün o küçük değerli hayatları seyrettim. Kendi hayatımın çoktan bitmiş olduğunu hissettim. Gökyüzünün çok yükseklerinde tamamen tek başıma dünyanın eğrisini görebiliyordum. Sonra nazik ve yumuşak tanıdık bir ses duydum. Arı dedi ses. Başımı pencereden çevirdim ve Sara'yı gördüm. Koridorda durmuş gülümsüyordu. Charlie annesinin elinden tutmuş, o da gülümsüyordu. Batman kıyafetlerini giymişti ve sanki bütün kötü adamları öldürmüş gibi sırıtıyordu. Biz havada değil mi dedi. Hayır tatlım dedi Sara. Biz havadayız. Ne gördüğümü anlayamadım. Sara muhafızın üzerinden uzanıp elini elime koydu. Lawrence seni hangi uçağa yerleştirdiklerini öğrendi dedi. Nihayetinde birkaç işe yarar adam tanıyor. Yalnız dönmene izin veremezdik arı. Yapabilir miydik Batman? Charlie kafasını salladı. Artık çok ciddi bakıyordu. Hayır dedi, çünkü sen bizim arkadaşımızsın. Muhafız ne yapacağını bilemiyordu. Ne kadar berbat bir iş olduğunu şimdi anlıyorum dedi. Sonunda ayağa kalkıp Sara ve Charlie'nin yanıma oturmaları için yer açtı. Ben ağlarken bana sarıldılar. Diğer yolcular koltuklarında dönerek bu mucizeye baktılar ve uçak hepimizi saatte 550 mil hızla geleceğe uçurdu. Biraz sonra fıstık ve küçük kutularda Coca-Cola getirdiler. Charlie kendisininkini hızla içti ve Coca-Cola burnundan geri geldi. Sara onu temizledikten sonra bana döndü. Andrew'un neden bir not bırakmadığını merak ediyordum dedi. Ama sonra bunu düşündüm. Bu Andrew'un tarzı değildi. Kendisi hakkında yazmaktan hoşlanmazdı. Başımı salladım. Yine de bana nottan daha iyi bir şey bıraktı. Ne? Sara gülümsedi. Bir hikaye. Abuja'da uçağın kapılarını açtılar. Sıcak ve anılar içeriye yuvarlandı. Titreyen havanın içinden geçerek asfaltta ilerledik. Muhafızım beni terminal binasının kapısında imza karşılığı yetkililere teslim etti. Hoşça kal dedi. İyi şanslar hayatım. Üniformalı ve altın çerçeveli güneş gözlükleri takmış askeri polisler beni küçük bir odada bekliyorlardı. Sara benimle birlikte olduğu için beni tutuklayamadılar. Beni bırakmayacaktı. Ben İngiliz bir gazeteciyim dedi. Bu kadına yapacağınız herhangi bir şeyi rapor ederim. Askeri polisler tereddüt ettiler, komutanlarını çağırdılar. Kamuflaj üniforması ve kırmızı beresiyle komutan geldi. Yanaklarında kabilesine ait izler vardı. Sınır dışı evraklarıma baktı, bana, Saray'a ve Charlie'ye baktı. Uzun süre göbeğini kaşıyarak ve kafatasını sallayarak orada durdu. Çocuk neden bu şekilde giyindi dedi. Sara dosdoğru adama baktı. Çocuk özel güçleri olduğuna inanıyor dedi. Komutan sırıttı. Pekala, ben sadece sıradan bir adamım dedi. Bu defalık hiçbirinizi tutuklamayacağım. Herkes gülüyordu ama askeri polis havaalanından itibaren bindiğimiz taksiyi takip etti. Çok korkuyordum ama Sara elimi tuttu. Seni bırakmayacağız dedi. Charlie ve ben burada olduğumuz müddetçe güvendesin. Otelimizin dışında polis bekliyordu. Orada 2 hafta kaldık. Onlar da kaldılar. Odanın penceresi Abuja'ya tepeden bakıyordu. Büyük binalar kilometrelerce uzanıyordu. Yüksek ve temiz binalar. Bazıları uzun, dümdüz, geniş caddeleri yansıtan gümüş rengi camlarla kaplıydı. Gün batımı binaları alev alev bir kızıllığa büründürürken ve bütün gece boyunca seyrettim. Uyuyamadım. Güneş doğarken ufkun ve bulutların arasında parladı. 4 yüksek kulenin elektrik lambaları hala yanarken güneş caminin altın rengi kubbesinde alevlendi. Muhteşemdi. Sara balkona çıktı. Beni orada oturur ve dışarı bakarken buldu. Burası senin ülken dedi. Gurur duyuyor musun? Benim ülkemde böyle şeyler olduğunu bilmiyordum. Hala benim olduğunu hissetmeye çalışıyorum. Günün sıcaklığı giderek artarken ve caddeler taksilerle, sallanan askılarında tişörtler, eşarplar, ilaçlar satan sokak satıcılarıyla kalabalıklaşırken bütün sabah orada durdum. Charlie klimalı odada oturmuş çizgi film seyrediyordu. Sara, Andrew'un kağıtlarını uzun, alçak bir masaya yaydı. Tavandaki mağundan yapılmış pervanelerin dönüşünün rüzgarıyla uçmamaları için her kağıt yığının üzerine bir ayakkabı, bir lamba ya da bir bardak yerleştirdik. Sara, Andrew'un araştırdığı kitabı nasıl yazacağını açıkladı. Seninkine benzer daha fazla hikaye toplamam lazım dedi. Sence bunu yapabilir miyiz ülkenin güneyine gitmeden? Cevap vermedim. Kağıtlardan bazılarına baktım ve yeniden balkona çıktım. Sara gelip yanıma oturdu. Ne oldu dedi. Başımı sallayarak aşağıda caddede bekleyen askeri polis arabasını işaret ettim. Yeşil üniformalı, bereli ve güneş gözlüklü 2 adam arabaya yaslanmıştı. Birisi yukarıya baktı. Bizi görünce bir şeyler söyledi. O zaman diğeri de baktı. Uzun süre balkonumuza baktılar. Sonra sigaralarını yakıp arabanın içine oturdular. Biri öne, diğeri arka koltuğa geçti. Kapılar açık, ağır botları asfaltın üzerinde öylece oturdular. Anlıyorsun değil mi? Hikaye toplamak parlak bir fikir değil dedim. Sara kafasını salladı. Aynı fikirde değilim. Seni güvende kılmanın tek yolunun bu olduğunu düşünüyorum. Ne demek istiyorsun? Sara bakışlarını caddeden kaldırdı. Senin problemin sadece kendi hikayene sahip olman. Bir hikaye seni güçsüz yapar ama 100 hikaye olunca güçlü olacaksın. Eğer senin köyüne yüzlerce köye olanları gösterebilirsek güç bizim tarafımızda olur. Başına seninkine benzer şeyler gelmiş insanların hikayelerini toplamalıyız. İnkar edilemez biçimde gözler önüne sermeliyiz. Sonra hikayeleri bir avukata gönderip yetkililere haber vereceğiz. Eğer sana bir şey olursa bu hikayeler derhal medyada yer alacak. Anlıyor musun? Sanırım Andrew'un kitabıyla yapmayı umduğu şey buydu. Senin gibi kızları kurtarmak için bu yolu bulmuştu. Omuzlarımı silktim. Yetkililer medyadan korkmazlarsa ne olacak? Sara yavaş yavaş başını salladı. Bu olasılık da var dedi. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Abuja'nın kulelerine baktım. Koca binalar sıcakta titreşerek parıldıyorlardı. Sanki gerçek değillermiş gibi. Sanki uyanıp yüzüne soğuk suyu çarptığın zaman unutulacaklarmış gibi. Bilmiyorum dedim. Ülkemdeki işlerin nasıl olduğunu bilmiyorum. 14 yaşına gelene kadar ülkem 3 manyok tarlası ve bir limba ağacından ibaretti. Sonra sizin ülkenize geldim. Onun için ülkemde işlerin nasıl yürüdüğünü sorma bana. Dedi Sara. Bir dakika kadar bekledi, sonra peki ne yapmamızı istiyorsun dedi. Tekrar balkondan gördüğümüz şehre baktım. Ne kadar çok alan olduğunu ilk kez görüyordum. Şehir blokları arasında geniş boşluklar vardı. Bu koyu yeşil karelerin parklar ve bahçeler olduğunu düşünmüştüm ama şimdi sadece birilerinin inşaat yapmasını bekleyen boş alanlar olduklarını gördüm. Abuja henüz tamamlanmamış bir şehirdi. Bu benim için çok ilginçti. Başkentimin içine inşaat yapılmasını umduğu yeşil alanlara sahip olduğunu görmek. Ülkemin düşlerini şeffaf bir çantada taşıdığını görmek. Sara'ya gülümsedim. Hadi gidip hikaye toplayalım. Emin misin? Ülkemin hikayesinin bir parçası olmak istiyorum. Sıcağı işaret ettim. Gördün mü? Benim için yer bırakmışlar. Sara elimi sıkıca tuttu. Tamam dedi. Ama Sara, evet, önce sana anlatmam gereken başka bir hikaye var. Andrew öldüğünde neler olduğunu Sara'ya anlattım. Dinlemesi de anlatması da zor bir hikayeydi. Bittikten sonra ben otel odasına döndüm. O balkonda tek başına kaldı. Charlie ile birlikte yatakta oturdum ve Sara'nın omuzları titrerken çizgi film seyrettik. Ertesi gün işimize başladık. Sara sabah erkenden dışarı çıkıp otelin önünde bekleyen askeri polislere çok büyük miktarda para verdi. Bundan sonra gözleri Sara'nın verdiği banknotların üzerindeki yüzlerin gözleri gibi oldu. Hiçbir şey görmez oldular. Arabanın torpidolarındakiler ve üniformalarının ceplerindekiler hariç polislerin tek şartı her akşam güneş batmadan otele dönmemizdi. Benim işim normalde yabancı bir gazeteciyle konuşmaktan korkan ama ben iyi insan olduğumu söylediğim için Sara'yla konuşan insanları bulmaktı. Bu insanlar benim her söylediğime inanıyorlardı çünkü benim hikayem de onlarınkinin aynısıydı. Ülkemde benim gibilerden çok fazla olduğunu keşfetmiştim. Petrol şirketlerin görmemizi istemediği şeyleri gören insanlardan. Hükümet görevlileri sessizliklerini korumayı tercih ettiler. Babamınkine benzer eski beyaz bir Peugeot'un içinde ülkemin bütün güneydoğusunu dolaştık. Gülümseyerek arkada oturan Charlie ile birlikte, Sara arabayı sürerken ben de yanında yolcu koltuğunda oturdum. Sesi sonuna kadar açıp yerel radyo istasyonlarındaki müzikleri dinledik. Her yerde kırmızı toz vardı, arabanın içinde bile. Her günün sonunda Charlie'nin Batman kostümünü yıkamak için çıkardığımızda beyaz teninde maskenin göz deliklerinin olduğu yerde iki kırmızı baklava dilimi oluşuyordu. Zaman zaman çok korktum. Bazen bir köye geldiğimizde adamların bakışları ablamla beni nasıl yakaladıklarını hatırlattı bana. Birinin ağzını ebediyen kapatmaları için petrol şirketlerinden hala para gelip gelmediğini merak ettim. Köylü adamlardan korkmuştum ama Sara gülümsedi. Sakin ol dedi. Havaalanında ne olduğunu hatırla. Ben burada oldukça sana hiçbir şey olmayacak. Sakinleşmeye başladım. Her köyde hikayesi olan birilerini buldum. Sara da onları yazdı. Kolaydı. Neşelenmeye başlamıştık. Kendimizi korumaya yetecek kadar iş yaptığımızı düşünüyorduk. İyi numara diye düşünüyorduk. Ülkeme geleli 2 hafta olmuştu. Bir gece ablam Nikuruka'yı rüyamda gördüm. Denizden dışarıya yürüdü. Önce görünmeyen bir şeyin hareketiyle suyun yüzü dalgalandı. Sonra 2 dalganın arasındaki boşlukta etrafında beyaz köpüklerin dans ettiği kafasını gördüm. Sonra yüzü suyun üzerinde yükseldi ve ablam gülümseyerek plaja benim yanıma geldi. Üzerinde beni gözetimden saldıklarında giydiğim havai gömleği vardı. Tuzlu suyla sırılsıklam olmuştu. Ablam bir kez adımı söyledi, sonra bekledi. Sara uyanınca yanına gittim. "Lütfen," dedim, "denize gitmemiz lazım. Ablama elveda demeliyim." Sara uzun süre baktı bana, sonra başını salladı, bir şey söylemedik. O sabah Sara polislere her zamankinden daha fazla para verdi. Güney'e, benim City'ye doğru yola çıktık ve akşam üzeri oraya vardık. Diğerinin aynısı olan bir otelde geceledik. Ertesi sabah tekrar Güney'e, deniz kıyısına doğru yola çıktık. Erkenden ayrılmıştık. Güneş gökyüzünde henüz alçaktaydı. Arabanın pencerelerinden giren ışıklar sıcaktı ve altın gibi parlıyordu. Charlie içini çekip topuklarını arka koltuğa vurdu. "Yaklaştı mı?" dedi. Sara ona dikiz aynasından gülümsedi. "Yaklaştık tatlım," dedi. Yol balıkçı köylerinden birinde son buldu. Orada indik. Charlie kumdan kaleler yapmak için neşeyle plaja koştu. Ben kumsalda Sara'nın yanına oturdum ve okyanusa baktım. Kumsala çarpan dalgaların sesinden başka bir ses yoktu. Uzun bir zaman geçtikten sonra Sara bana döndü. "Bu kadar ilerlediğimiz için gurur duyuyorum," dedi. Elini tuttum. "Biliyor musun Sara, ülkemi terk ettiğimden beri kendi kendime sık sık bunları evdeki kızlara nasıl açıklardım diye düşünüyorum." Sara güldü ve kollarını plajın 2 tarafına doğru uzattı. Dedi, "bunu evdeki kızlara nasıl açıklardın? Yani bunu açıklaman gerekir, öyle değil mi?" Kafamı salladım. "Hayır, bunu evdeki kızlara açıklamayacağım." "Hayır mı?" "Hayır Sara. Çünkü bugün onların hepsine elveda diyorum. Evdeki kızlar artık biziz. Sen ve ben. Artık geri dönebileceğim hiç kimse yok. Bu hikayeyi başka kimseye anlatmam gerekmiyor. Beni kurtardığın için teşekkür ederim Sara." Bunu söylediğimde Sara'nın ağladığını gördüm. Sonra ben de ağlamaya başladım. Hava iyice ısınmaya başladığında plaj insanlarla dolmuştu. Dalgalara yürüyüp denize büyük, parlak ağlar atan balıkçılar. Denizi seyreden yaşlı adamlar. Denizde oynasınlar diye çocuklarını getirmiş aileler vardı. "Gidip bu insanlara içlerinde hikayesi olan biri var mı diye soralım," dedim. Sara gülümsedi, Charlie'yi gösterdi. "Tamam ama şimdi bekleyebilir," dedi. "Baksana ne kadar eğleniyor." Charlie kahkahalar atarak koşuyordu ve bana inanın bir düzine kadar yerli çocuk da onunla birlikte koşuyor, gülüyor, bağırıyordu. Çünkü 1 metreden kısa boyuyla beyaz bir süper kahramanın kum ve tuzlu suya bulanmış peleriniyle kumsalda dolaşması benim ülkemde pek sık rastlanan bir şey değildi. Charlie diğer çocuklarla birlikte koştu, oynadı, kovaladı. Hava çok sıcaktı. Ayak parmaklarımı daha serin olan kuma soktum. "Sara," dedim, "ne kadar kalmayı düşünüyorsun?" "Bilmiyorum. Benimle İngiltere'ye gelmeyi denemek ister misin? Bu kez kağıtlarını almayı deneyebiliriz." Omuzlarımı silktim. "Benim gibi insanları istemiyorlar." Sara gülümsedi. "Ben İngiliz'im ve senin gibi insanları istiyorum. Kesinlikle yalnız değilim. İnsanlar senin saf olduğunu söylerler." Sara gülümsedi.